Beşinci sanat. Hazırlayan ve sunan Selami Güder.
Evet değerli dinleyenler, bir beşinci sanat programında daha sizlerle birlikteyiz. Ben Selami Güder. Mutlu bir gün, mutlu bir hafta diliyorum hepinize. İnşallah güzel bir program da olacaktır diye düşünüyorum.
Benim düşüncem.
Değerli dinleyenler, bu hafta 5. sanatta benim düşüncemde 15 Temmuz'a biraz vurgu yapmak istiyorum. Tabii bu konu da sanattan, sanatçıdan ve kültürden tamamen kopuk, bağlantısız bir konu değildir. Birazdan o bağlantıya da değineceğim ama farz edelim ki bağlantısız bir konu bile olsa 15 Temmuz artık Türk milleti açısından, Türk devleti açısından, yakın tarihimiz açısından çok önemli bir gün haline gelmiştir. Malum 15 Temmuz'da Türk demokrasisine, Türk milletine ve Türk devletine karşı bir kalkışma içerisine girilmiştir. Hain bir kalkışma içerisine girilmiştir. Türk demokrasisinin, Türk devletinin, Türk milletinin adeta canına kastedilmiştir. Başarılı olamamıştır ama bu kadar şehidin kanı pahasına, gazilerimizin canhıraş mücadelesiyle ancak başarılı olamamıştır. Geri püskürtülmüştür bu darbe kalkışması değerli dinleyenler. Sevgili dinleyenler, Türk demokrasisi 15 Temmuz'la birlikte adeta rüştünü ispatlamıştır. Bütün dünyaya karşı rüştünü ispatlamıştır. Türk milleti iradesine ve demokrasisine sahip çıkmıştır. Tarihine, kültürüne sahip çıkmıştır. Tabii hepsinden önemlisi vatanına sahip çıkmıştır. Ve bir kez daha kanıyla canıyla bu vatanı korumak için ne gerekiyorsa yapacağını, daha doğrusu daha güzel bir ifadeyle bu vatanın, bu toprakların sahipsiz olmadığını cümle aleme göstermiştir. Aynı zamanda Sultan Alparslanların, Fatihlerin, Seyit Onbaşıların torunları olduğunu bir kez daha göstermiştir. Değerli dinleyenler, demokrasi dediğimiz şey aslında ortak yaşama ve ortak kültüre, değerlere sahip çıkmanın bir diğer adıdır. Yani demokrasi aynı zamanda ortak aklın yürürlükteki halidir diyebiliriz. Ve insanlar ortak yaşama kültürleriyle beraber bu kültürü edinirler ve ortaya ortak değerler üretiminde bulunurlar. Yani demokrasi dediğimiz şey aynı zamanda bir arada yaşama kültürü olduğu kadar ortak aklı devreye sokmak ve değerler üretiminde bulunma halidir bir anlamda. Dolayısıyla biz bunu yaparken aslında değerlerimize sahip çıkmış oluyoruz. Ve biz bunu yaparken de aslında hani kültür dediğimiz şey nedir, sanat dediğimiz şey nedir, bu milletin öz değerlerine öncelikle sahip çıkmaktır. Onları içselleştirmektir. Bu değerleri içselleştirerek ancak bu değerleri bütün dünyaya yansıtabiliriz. Yani bu değerleri içselleştirmeden bu millete ait renkleri, desenleri dünyaya mal edemeyiz. Onları yansıtamayız. Öncelikle millete ait değerleri, yani nedir? Mesela milletin inançlarını, düşünce yapısını, yaşama biçimini bunları içselleştirmek ve bunları gerçek bir değere dönüştürmek ve bunların kıymetini bilerek gelecek kuşaklara aktarmak ve dünyaya bunları bir yerde tanıtmaktır. Sanat bu değerlerin işte her bir sanat dalı kendince bu değerleri dönüştürerek dünyaya mal etmektir. Mesela şiir yazarsınız, millete ait değerleri şiire dökmüş olursunuz. Resim yapıyorsunuzdur, bir ressam olarak gene millete ait bu değerleri, bu kültürü, bu deseni, bu rengi bütün dünyaya yansıtmış olursunuz. Müzik yapıyorsunuzdur, keza öyle. Yani hele ki müzikte mesela bir halk türküsü halkın bizatihi yaşayışını, kültürünü, hayata, dünyaya bakış açılarını, inancını, düşünce yapısını yansıtan şeylerdir. Hatta bu milletin felsefesini yansıtan şeylerdir. Dolayısıyla müzikti, resimdi, şiirdi, hatta romandı, öyküydü, hepsi bunların kendince bu milletin kültürünü, yaşayışını, inancını, değerlerini sanata dökme biçimidir bir anlamda. Dolayısıyla sanatçılarımızın özellikle bu milletimizin değerlerini hem bilmesi gerekir, hem içselleştirmesi gerekir, hem de bunları bir yerde benimsemesi gerekir. Aksi takdirde sanat yapar mısınız? Yaparsınız. Ama yaptığınız sanat bu millete ait değerlerin bir yansıtılması olmaz. Sanatçı halbuki biz biliyoruz ki sanatçı özellikle yaşadığı çağın aynasıdır. Yani yaşadığı çağı, o toplumun kültürünü, değerlerini, yaşayış biçimini yansıtma görevinde bulunur. Tabii kendince yansıtılmış olmaktadır. Kendi bakış açısıyla yansıtmış olmaktadır. Bunu yapamadığı yerde sanatçının hani bu misyonunu, bu görevini tam olarak ifa ettiği, yerine getirdiği söylenemez. Dolayısıyla önce yaşadığı çağın yaşayış biçimini ve kültürünü en iyi şekilde yansıtan bir kişi olmak, ayna olmak durumundadır sanatçı. Birincil misyonunun bu olduğunu söyleyebiliriz. Ha bunu elbette kendi perspektifinde görecektir. Hatta kimsenin görmediklerini görecektir. Görmediği şekliyle görecektir. Öbür türlü zaten ondaki o göz farklı bir gözdür, üçüncü bir gözdür. Aksi takdirde hepimizde göz var. Yani sanatçının gördüğü nedir? Daha farklı bir gözle bakmaktır olaylara, gelişmelere. Hepimizin gördüğü şekliyle görüyor olsa zaten bir farklılık ortaya çıkmayacaktır. Ve burada bir sanat, bir değer, sanatsal bir değer ortaya çıkmayacaktır. Hal böyleyken hani şunu demeye çalışıyoruz. Evet, bir ayna görevi görecektir sanatçı. Ama bu yansıtmayı kendince yerine getirecektir. Fakat yansıtan şey elbette öncelikle içinde yaşadığı toplumun yaşayışı olacaktır. İçinde yaşadığı toplumun hayat felsefesi olacaktır. İçinde yaşadığı toplumun kültürel değerleri, renkleri, desenleri olacaktır. Yani bunu yapamadığı yerde sanatçı tam aslında görevini ifa edemiyor demektir. Ha nereden nereye geldi konu? Demokrasiye sahip çıkarak hem bir arada yaşama kültürüne sahip çıkmış oluyoruz, hem birlikte ortak aklı devreye sokarak ortak beğenilerimizi, ortak değerlerimizi hem üretiyoruz, hem öne çıkartıyoruz, hem sahip çıkıyoruz değerli dinleyenler. 15 Temmuz'da bu milletin ortak değerlerine, kültürüne, inancına, vatanına, milletine, kutsallarına hep birlikte sahip çıkma hareketidir, öyle diyelim. Ve bu anlamda belki çok daha kıymetlidir. Yani tarihte birçok bu milletin kahramanlığı zaten vardır. Bu milletin kahramanlığından hiç kimsenin esasen şüphesi yoktur. Dolayısıyla 15 Temmuz sadece bizatihi bir kahramanlık destanı değildir. Evet, öncelikle bir kahramanlık destanıdır ama bununla da beraber bu demin saydığımız bütün özellikleri de yan yana üst üste koymak gerekir ve 15 Temmuz'u zenginleştiren bir faktördür bu diyelim. Ve bir kez daha sevgili dinleyenler, 15 Temmuz'da sokağa dökülerek şehit olanların, şehitlerimizin kanlarının yerde kalmamasını ve kendilerine Allah'tan rahmet dilediğimizi buradan ifade edelim. Gazilerimize de uzun ömürler dileyelim. Milletimize de bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletelim.
Kitap Dünya.
Evet değerli dinleyenler, Kitap Dünya'mda bu hafta iki şehrin hikayesini anlatacağız. Charles Dickens'ın bir klasikleşmiş eserinden bahsedeceğiz. Hani biraz önce de 15 Temmuz'dan da bahsettik. Toplumların hayatlarında bu tür alt üst oluşlar sıkça olmasa bile yaşanmaktadır. Charles Dickens da işte o yaşadığı çağdaki bu hadiseleri kendince romanlaştırmıştır ve bu yazdığı romanda klasikler içerisine arasına katılmıştır. İki şehrin hikayesinde bu 1859'da yazılmıştır. Dünya klasikleri arasındadır. Doktor Manetta Paris'te bir hapishanede aristokratlar yüzünden suçsuz yere 18 yıl hapis yatmıştır değerli dinleyenler. Bu yüzden akli dengesi de bozulmuştur. Londra'da yaşamakta olan kızı Lucia eski bir aile dostuyla Paris'e gitmiştir ve orada babasının hayatta olduğunu öğrenmiştir. Neyse uzun hikaye, birlikte Londra'ya dönerler. Bir süre sonra Fransa'da yaşayan aristokrat bir ailenin oğlu olan Charles Darnay ile tanışırlar. Aristokratlardan nefret eden Darnay, Lucia'ya aşık olur ve onunla evlenirler. Bu tür hayatın tabi sürprizleri var. Hele ki büyük konuşmamak diye belki de buna denir. Nefret ettiğinizde bir süre sonra hayatınız birleşir. Neyse, kızları 6 yaşına geldiğinde Fransa'da ihtilal başlamıştır. İhtilalciler Darnay'ın ailesini cezalandırırlar. Aileden sadece Darnay hayatta kalır ve ailesinin zarar verdiği kişilere ailesi adına tazminat vermek üzere Paris'e gider. Ancak aristokrat olduğu gerekçesiyle tekrar tutuklanmıştır. Böyle hani bazı ailelerin, bazı kişilerin başından adeta bela musibet eksik olmaz. Gerçi bu romandır ama yani o dönemin toplumsal hayatına baktığımızda da çokça karşılaşılan adeta vakayı adiyeden diyebileceğimiz hadiselerdendir. Haber İngiltere'ye ulaşır ulaşmaz Doktor Manetta Lucia'yı, Darnay'ı kurtarmak için Paris'e gelir. İhtilalcilerin Darnay'ın ailesine karşı duydukları nefret o kadar derindir ki Darnay mahkemeye çıkarılmadan 1,5 yıl hapis hayatı yaşamıştır. Bu arada karısıyla bile de görüştürülmemektedir. Sonunda yargılanır ve halkın saygı duyduğu Doktor Manetta'nın damadı lehine tanıklığı sayesinde serbest kalmıştır. Fakat Paris'ten çıkmasına izin verilmez. Bir süre sonra yeniden tutuklanır ve Doktor Manetta'nın en yakın dostları Darnay'ı halk düşmanı ilan etmiştir. Darnay idama mahkum edilmiştir. Lucia'yı derin bir aşkla seven avukat Carton, Lucia'yı mutlu etmek için Darnay hücresinde ziyaret eder. Darnay ile birbirlerine çok benzemektedirler ve kıyafetlerini değiştirirler. Carton Darnay'ın yerine giyotine gider ve Darnay, Lucia ve kızını alarak Paris'ten kaçar. Değerli dinleyenler, tabii bu bir roman da olsa tekrar altını çizmek lazım. Avukat Carton Lucia'yı çok sevdiği için Darnay'ın yerine geçmiştir. Onun kaçışına vesile olmuştur ve kendisi de giyotine gitmiştir. Romanda bu şekilde bir dönemin alt üst oluşlarını, o insanların yaşadıklarını, toplumun yaşadıklarını bize aktarmaktadır.
Kültür, sanat.
Evet değerli dinleyenler, kültür sanatta bu hafta farklı diyebileceğimiz belki haberler var. Kendine özgü gelenekleriyle Kırkpınar diyeceğiz. Türk güreşinin en büyük organizasyonu olarak kabul edilen tarihi Kırkpınar yağlı güreşleri yapıldı. Minik pehlivanların kol bağlamasıyla başladı bu gelenek. Ve 657. kez çayıra çıktı, minder değil çayıra çıktı güreşçiler. Tekrar edelim, 657 yıldır bu Kırkpınar güreşleri yapılıyor. Artık gerçek bir Türk klasiğine dönmüş vaziyette. Kırkpınar Rumeli'nin fethine giden 40 Akıncı'dan Ali ve Selim kardeşlerin fetih yolunda birbirleriyle saatlerce güreşmeleri sonrası can verdikleri bir efsanenin adıdır. Tekrar edelim, Rumeli'nin fethine giden 40 Akıncı'dan Ali ve Selim kardeşler saatlerce güreşmişlerdir ve daha sonra da can vermişler. Böyle bir efsaneden bahsedilmektedir. Galibi belli olmayan bir güreşte can veren iki Akıncı'ya vefa olarak 657 yıldır devam etmektedir bu güreşler. Asırlardır bazıları değişime uğrasa da gelenekleriyle geleceğe taşınan olmazsa olmazları Kırkpınar'ı efsane yapmaya devam etmektedir değerli dinleyenler. Biz de burada ter döken, ter akıtan bütün güreşçileri, bu geleneği 657 yıldır yaşatan yetkilileri, Kırkpınar ağalarını, pehlivanlarını, herkesi buradan bir kez daha tebrik edelim. İşte kültür dediğimiz şey budur değerli dinleyenler. Bu kültürdür bizi bir arada tutan ve bu kültürdür sanata yansıyan, spora yansıyan, gündelik hayata yansıyan bu tür kökleşmiş kültürel değerlerin kıymetini bilmek gerekir. Bir başka değerden bahsedelim. Mardin yapımcıların gözde şehri haline geldi diyeceğiz. Dantel gibi işlenmiş taş konakları ve tescilli yapılarıyla açık hava müzesini andıran Mardin, film, dizi, klip ve belgesel çekimlere ev sahipliği yapıyor değerli dinleyenler. Farklı din, dil ve kültürden insanların yıllarca bir arada kardeşçe yaşadığı Mardin, güvenlik güçlerince gerçekleştirilen başarılı operasyonlardan da sonra huzurun hakim olduğu bir belde haline gelince, özellikle bölgede turizmin parlayan yıldızı haline geldi. Aynı zamanda işte televizyon ve sinema yapımcılarının zaten dikkatini çeken bir yerdi ama daha rağbet ettikleri bir yer haline gelmiş oldu. Hoşgörü kenti Mardin son dönemde film, dizi, belgesel çekmek isteyen yapımcıların gözdesi haline geldi. Farklı medeniyetlere ait tarihi yapıları bünyesine barındıran Mardin, yönetmenlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Tarih boyunca aralarında Sümer, Akat, Babil, Hitit, Asur, Urartu, Roma, Abbasi, Selçuklu ve Osmanlı'nın da yer aldığı 25 medeniyete ait eserleri bünyesinde barındırıyor. Mardin sinema sektörüne de bu şekliyle adından söz ettiriyor. Evet değerli dinleyenler, tarihten, kültürden başladık. Devam edelim hızımızı kesmeden. Sümela Manastırı kapalı dönemde de rağbet görüyor diyeceğiz. Türkiye'nin önemli turizm mekanlarından Sümela Manastırı restorasyon ve kaya ıslahı çalışmaları nedeniyle ziyarete kapalı olmasına rağmen turistlerin yoğun ilgisini görmeye devam ediyor. Evet, Trabzon'da Karadağ'ın eteğindeki sarp ve kayalık alana kurulu, misafirlerine doğa, tarih ve kültürü bir arada sunan Sümela Manastırı, eşsiz manzarası ve Aya Varvara Manastırı gibi alternatifleriyle turistlerin özellikle cazibesini çekmeye devam ediyor. Yöreye gelen turistler seyir terasları sayesinde hem Sümela Manastırı'nı kuş bakışıyla seyrediyor, hem de Aya Varvara Manastırı'nı gezerken Sümela'nın 3 boyutlu tanıtımını izleyebiliyor. Evet değerli dinleyenler, konaklamanın yanında dağ bisikleti, yamaç paraşütü, foto safari gibi farklı alternatifler de sunan Sümela, doğa, tarih ve kültürü bir arada yaşamak isteyen yerli ve yabancı turistlere unutulmaz bir doğa ve kültür turizmi imkanı sunmuş oluyor. Değerli dinleyenler, Türkiye bu anlamda baktığımız vakit işte Mardin'den Trabzon'a, Edirne'den Kars'a kadar bir, her şeyden önce tarih dolu, her taşı tarih olan, toprağının her santimetre karesi tarih kokan bir coğrafyadır. Ve aynı zamanda bu coğrafyada, bu topraklarda tarih, medeniyetler iç içe geçmiş, hani tırnak içi deyimle harman olmuştur bu topraklarda. Demin bahsettik, yani belki onlarca medeniyetin iç içe geçtiği bir kültürden bahsediyoruz, bir tarihten bahsediyoruz. Gerçekten tarihin harman olduğu bir yerden bahsediyoruz. Bu haliyle Türkiye toprakları, bu vatan toprakları eşsiz bulunmaz bir tarihi zenginliğe işaret ediyor. Öbür taraftan dört mevsimi bir arada yaşadığımız bu topraklar aynı anda hem yayla turizmi yap hem denize gir. Yani turizmin nesine meraklıysan, hangi türüne meraklıysan hepsini aynı anda yaşama imkanına sahip bu topraklar gerçekten turizm açısından bir adeta cennet, tırnak içerisinde cennet beldelerden bir tanesi, eşsiz destinasyonlardan bir tanesi. Ve değerli dinleyenler, bu haliyle Türkiye ilgi çekmeye devam ediyor. Tabii sadece turizm açısından, sadece gelir açısından, parasal karşılık açısından değerlendirmek mümkün değil. Bu bir değer olduğu için, bizi zenginleştiren bir faktör olduğu için ve sürekli olarak da mesela UNESCO tarihi miras listesinde onlarca eserimiz var. En son Göbekli Tepe girmişti. Yani bu haliyle baktığımız vakit bu toprakların ne kadar zengin olduğuna işaret eden güzel işaretlerden bir tanesi. Biz bu zenginliği sadece parasal karşılık olarak görmüyoruz. Bu toprakların rengi, dokusu, deseni ve kültürü olarak görüyoruz. Ve hepsinden adeta bir renk bizim motivimize işlenmiştir. Bizim DNA'larımızda bu zenginlikten eserler, izler vardır değerli dinleyenler.
Dizelerden.
Evet değerli dinleyenler, dizelerden bölümüne gelmiş vaziyetteyiz. Ya bir kültür programını ben şiirsiz düşünemiyorum doğrusu. Dolayısıyla her kültür programının, sanat programının şiirle süslenmesi gerekir gibi bir bende bir algı var. Belki şiir sever olmamızın bunda bir etkisi, katkısı var diyelim. Nilgün Doruk bu hafta Erdem Bayezid'den Aşk Risalesi adlı şiiri seslendirecek. Yani aşk olmadan tabii olmuyor. Hele şiir hiç olmuyor bir kere. Dolayısıyla bu güzel şiirle sizleri baş başa bırakacağız. Gelecek hafta tekrar birlikte olmayı umarak Allah'a ısmarladık. Hoşça kalın.
Ama sen uzaklardaydın ey kalbim, uzaklardaydın sevdiğim uzaklardaydı. Ayın, yıldızların çağlayarak, berrak şelaleler yaparak, coşku içinde aktığı bir yerlerdeydi. Hani bir gün bir çobana rastlamıştık. Adı Ferhat mıydı neydi? Koyunların, kuşların, böceklerin ve çiçeklerin sadakatten mest oldukları, her birinin gözlerinde kaybolur gibi, kayar gibi dalıp gittiğimiz o saadet evreni, kayaların yüzlerinden okuduğumuz o ebedi bilinç bizi çekip almıştı kılcal damarlarımızdan. Yaslan göğsüme sevdiğim, benim gönlüm gök gibidir, açık deniz gibidir. Pas tutmaz benim içim yeryüzü gibidir, toprak gibidir. Sen ki bulut gibisin, ay gibisin, güneş gibi bazen. Usul usul inen yağmur tıpırtılarını dinler gibi dalıp gitmiştik. Sen konuşuyordun, ipil ipil yağan bir yağmur gibi konuşuyordun. Onlar ki konuklarımızdı. Adları Kerem'di, Yusuf'tu, Kays'tı. Hepsi de ezelden tanıdıktı, dosttu. Beşinci sanat. Hazırlayan ve sunan Selami Güder.